Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine güzel bir Sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız, iyi misiniz diye önce size yöneltelim sorumuzu. Bizler de iyiyiz, hamdolsun idare ediyoruz. Yine sizi düşünen bir program aslında Sağlıcakla. Sizlerle ilgili, insanların sağlığıyla ilgili, önemli ipuçlarıyla, sizi ilgilendiren konularla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Doktor Volkan Yılmaz Beyefendi'yi bugün konuk ettik. Kendisiyle çok geniş, Volkan Yılmaz Beyefendi'yle çok geniş bir konu aslında bu. Baş ağrısı konusuyla ilgili konuşacağız. Çünkü baş ağrısı herkesin günlük hayatta çektiği, başına gelebilen ki hayatta mutlaka rastladığı bir durum değerli dinleyenler. Ben Volkan hocamı, Volkan Yılmaz Beyefendi hemen ismiyle söyledim ama hoş geldin diyeyim. Sözü uzattım herhalde bugün biraz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Şimdi ben sizi tanıttım ama sizin de kısaca kendinizi tanıtırsanız programımıza geçelim isterseniz. Buyurun.
Dediğiniz gibi şu an Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde görevimi yerine getirmekteyim. Yaklaşık 6 aydır bu hastanede görev yapıyorum. Burası benim ihtisas sonrası ilk görev yerim. İhtisasını da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldım. Dediğim gibi 6 aydır görevimi yerine getiriyorum. Nöroloji uzmanı olarak çalışıyorum.
Halen devam etmektesiniz.
Evet, ediyorum.
Evet hocam, baş ağrıları biraz önce de belirttiğim üzere çok geniş bir konu. Herkesin başına gelen ki bende de bir baş ağrısı söz konusu. Sizle programdan önce görüştük. Migren tanısıyla ben de uzun senelerdir bununla baş etmeye çalışıyorum. Ama tabii bunu bilmeyenler, ne tür bir baş ağrısı çektiğini ve bunun sonucunda nasıl bir bunun tanımını bilmeyenler, belki haberi olmayan dinleyicilerimiz vardır veya tanısı konulmuş, bununla ilgili ne yapması gereklidir. Bununla ilgili konuşacağız ama öncelikle baş ağrısının şöyle kısaca bir tanımını yapalım ve ardından programımıza devam edelim efendim. Baş ağrısı nedir?
Tabii ki. Şimdi ağrı subjektif bir insanlarımız çoğu farklı farklı tarif edebiliyor. Biz her gün poliklinikte de farklı farklı söylemleriyle karşı karşıyayız. Ağrı nedir dediğimizde klasik bir tanım yapmak gerekirse, yani vücudun herhangi bir bölgesinden kaynaklanabilen bir doku hasarı olabilir ya da olmayabilir. Kişinin daha önce hayatındaki deneyimleri neticesinde hissettiği hoş olmayan bir duygu, bir his olarak tarif edebiliriz. Dediğiniz gibi de baş ağrısı bizim toplumumuzda, yani yaşamayan bir insan yoktur. Baş ağrısı ister nörolojik olsun, ister nörolojik dışı hastalıkların olsun en sık belirtilerinden biridir. Bizim günlük nöroloji polikliniğe başvuran hastalarımızın da yaklaşık 2/3 kadarı baş ağrısı bulunmaktadır. Ve yine bunun 1/3 sadece bu baş ağrısı nedeniyle bizim polikliniğimize başvurmaktadır. Bunların da belki sayısal değeri olarak tam hatırıma gelmeyebilir ama %25'i kadarı migren gibi böyle sıkıntılı, kısıtlayıcı, özürleyici baş ağrıları çeken insanları oluşturmaktadır.
Peki, yani ağrının kısaca böyle bir tarifini yaptık, baş ağrısının. Peki bunun sınıflandırmasına girersek, işte biz migren diye başladık ama bunun dışında da size ait bilimsel olarak yaptığınız bir sınıflandırma söz konusudur. Bu bilimsel sınıflandırması nedir baş ağrısınız? Baş ağrısının nasıl bir sınıflandırma tasnifi vardır? Bundan da bahsedelim isterseniz.
Tabii ki şimdi bizim amacımız ilk başta tanıyı koymak, uygun tanıyla hastamızı tedavi edebilmek. Uygun tedavi verebilmek için hastamıza doğru tanıyı koymamız gerekiyor. Bu tanıyı koyarken de baş ağrısına neden olabilecek sayısız neden var. Ve biz bu tanıyı netleştirebilmek adına hem tanıyı kolay koyalım, hem hastamızın nedenine yönelik tedavi şekillendirmek amaçlı sistematik bir şekilde sınıflandırıyoruz. Temelde baş ağrılarını iki ana gruba ayırıyoruz. Primer dediğimiz birincil baş ağrıları ve sekonder dediğimiz ikincil baş ağrıları. Primer baş ağrıları nelerdir? Burada altta yatan açıklanmış bir neden bulunamaz. Nedir bunlar? Genel olarak da zaten nörolojinin temel baş ağrıları sınıfını oluşturmakta migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme tipi baş ağrısı ve diğer birçok primer baş ağrısı. Sekonder nedenler nelerdir? Yani ikincil nedenler. Burada şöyle bir durum söz konusu. Baş ağrısına neden olabilecek bir beyin tümörü, inme ya da sistemik bir bozukluğa bağlı olarak gelişebilen hastalıkların oluşturduğu ikinci bir baş ağrısı söz konusudur. Biz zaten ilk başta tanıyı primer baş ağrısı mı, sekonder baş ağrısı diye sınıflandırıyoruz ki tanıyı ona göre koyalım. En başta da bizim yapmış olduğumuz politik de şudur. Sekonder nedenleri bir dışlamak gerekiyor. Çünkü sekonder nedenleri dışlarsak tanımız primer baş ağrının hangisi olduğunu ona yönelik tedavimiz şekillenecek. Sekonder nedenler neler olabilir? Bir travma geçirmiştir hastamız. Ona bağlı bir kaza geçirmiştir. Ona bağlı bir baş ağrısı olabilir. Beyin boyun damar hastalıklarına bağlı bir baş ağrıları olabilir. Bir madde bağımlılığı var mı? Bunu araştırmak gerekirdir. Bunun bağımlılığı veya yoksunluğuna bağlı baş ağrısı gerçekleşebilir. Bir enfeksiyonu vardır. Bu enfeksiyon ister nörolojik olabilir, ister nörolojik dışı bir hastalık olabilir. Bir ida yolu enfeksiyonu bile yeri geldi mi bir baş ağrısı yapabilir. Bunu anlamak lazım.
Peki şunu söyleyelim. Baş ağrısı genetikte söz konusu mu? Genetik olabilir mi?
Tabii ki. Birazdan da değineceğim gibi migren özellikle bazı baş ağrı tiplerinde genetik faktör çok önemli. Migrenin de bazı alt tipleri var. Neredeyse sadece genetik faktörlerle açıklanabilen baş ağrıları var. Tabii ki bu genetik yatkınlığı oluyor diye illa bir baş ağrısı olacak değildir. Hı hı. Bu genetik yatkınlığı agreve edecek içsel veya dışsal etkenler olabiliyor. Bunlar tetikleyici faktörler olabiliyor. Bu tetikleyici faktörler de neticesinde bu genetik yatkınlığı olan insanlarda baş ağrılarını gündeme getirebiliyor.
Evet, aslında o zaman şöyle anladık biz bu meseleden. Baş ağrısı genel manada vücudumuzun tamamıyla stabil, düzgün çalışıyorsa herhangi bir problem yok. Ama bahsettiğiniz üzere eğer bir idrar yolu enfeksiyonu varsa bile bir insanda baş ağrısı söz konusu. Peki tasnifini yaptınız. Hı hı. Sekonder ve primer tasnifini yaptınız ki gelen ilk hastadan soracağınız şey sekonder olan kısmı bir kere ekarte etmek.
Evet.
Bundan en önemli şey ne dedi? Travma olabilir. Eğer bir travması varsa öncesinden yaşanmış.
Sorgulamak lazım.
O zaman şöyle diyebilir miyiz? Baş ağrıları birbirlerine benzer mi? Yani migren baş ağrısı, işte gerilim tipi baş ağrısı veyahut da işte SVO geçirmişse sonrasında, hı hı, veyahut da tümörel bir durum söz konusuysa oradaki baş ağrılarının hepsinin toplamını aldığımız zaman bunlar birbirlerine benzer midir?
Tabii birbirlerine benzeyebilir. Başka bir ağrı dediğim gibi SVO geçirmişte, SVO derken halk arasında inme dedi diyebileceğimiz bir felçli bir durum. Hı hı. Bu beyin kanamasına bağlı olabilir ya da bir başka bir neden olabilir. Bunlar tıpkı bir migren gibi davranabilirler. Hı hı. Ya da başka bir baş ağrısı şekli formuna girebilirler. Zaten burada da sıraladığım sayısız nedenler içerisinde şöyle bir durum da var. Bir hastada keskin sınırları keskin çizilmiş bir şekilde tek bir ağrı tipi de olmayabilir. Birden fazla neden, birden fazla primer neden ya da birden fazla sekonder neden birlikte bir baş ağrısı oluşturabilir. Tek bir baş ağrısı diye de bir şey yoktur. Dediğim gibi bu genetik yatkınlık olabilir, dışsal etkenler olabilir, tetikleyici faktörler olabilir. Hastamızda birden fazla baş ağrısı tipi de olabilir.
Peki geldik, ben polikliniğinize başvurdum, bir baş ağrısı durumum söz konusu. Siz, hı hı, benden bu soracağınız sorular nedir? Nasıl bir öykü alırsınız benden ki bunun teşhisini koyabilirsiniz?
Dediğim gibi efektif bir tedavi yapabilmemiz için öncelikle doğru tanıyı koymamız gerekiyor. doğru tanıyı koyarken başvuruda bulunan hastalığında şöyle bir bence de rica edeceğim. Polikliniğe gelmeden önce kendi baş ağrılarını bir sorgulamaları gerekiyor ki bize de yardımcı olsunlar. Biz de onlara yardımcı olalım. Biz geldiğimizde zaten zamanımız yettiği sürece içerisinde poliklinik şartlarında hastalarımıza bu baş ağrısının ne zamandır olduğu, kaç yaşında başladığı, ne kadar sıklıkta geldiği, mesela bir gün içerisinde kaç kez tekrar ediyor, ayda kaç kere oluyor, geldiğimi ne kadar sürüyor, ağrı kesici alınca geçiyor mu, geçmiyor mu, şiddeti ne kadar, bazıları hafifçe bir baş ağrısı olduğu zaman uzanıp baş ağrısını geçirebiliyor. Bazıları birkaç tane ağrı kesici içiyor, ağrısını geçiremiyor. Şiddeti çok önemli burada. Ağrının süresi ne kadar? Ağrı mı bir saniye mi sürüyor, bir dakika mı sürüyor, saatler, günler sürebiliyor mu? Yine tanıyı koymak adına lokalizasyon çok önemli.
Hı hı.
Alında mı hissediyor, ensede mi hissediyor, göz çevresinde mi hissediyor? Bunun bir tarifini bize yapabilmeli.
Genelde şöyle oluyor herhalde. İşte ensemden bir ağrı girdi. Evet. Başımın önüne doğru devam edip orada lokal bir şekilde kaldı ve şu anda çok ağrıyor diyen hastalar herhalde çok fazla.
Çoktur. Tabii ki dediğim gibi doğru tanıyı koyabilmek için hastanın da bize yardımcı olması gerekiyor. Yine bu ağrı sadece ağrı olarak olduğunda yanında başka bir sıkıntısı oluyor mu? Bulantısı oluyor mu? Kusması oluyor mu? O anda bir görme bozukluğu, bir konuşma bozukluğu oluyor mu? Ağrısını kendisi belki fark edebilecek bir tetikleyici bir şeyi var mı? Bazıları diyor, yatınca benim başım ağrıyor, kalkınca düzeliyor. Ya da çikolata yiyince ağrıyor. Bazı yiyecekler bile baş ağrılarını tetikleyebilir. Bir de belki bu çok önemli çünkü bazı hastalarımız çok tedirgin bir şekilde, acil bir şekilde doktora gelebiliyor. Aura dediğimiz bir durum var.
Hı hı.
Bu da yaklaşık %20 kadar migren hastalığında olabilen bir şey. Bu baş ağrısıyla bir zamansal ilişkisi olabiliyor. Yani baş ağrısından önce, dakikalar önce ya da baş ağrısı eş zamanlı bir aura dediğimiz geçici nörolojik bozukluklar oluyor.
Yani hissettiğini söylüyor mesela hasta, evet. Ki ben duydum ya, işte ben bile söyleyebiliyorum. Benim başım ağrıyacak, hemen bir ağrı kesici almam lazım gibi bir şey söz konusu olabiliyor. Yani evet. Bunu hasta kendisi hissedebiliyor.
Aynen. Daha önce yaşamadığı için birden olunca çok dediğim gibi tedirgin olabiliyorlar. Gözle görülebilir, kendilerinin tarif ettiği zigzag şeklinde parlak çizgiler görebiliyor. O an bir konuşma bozukluğu olabiliyor, dengesizliği olabiliyor. Bu auralar da çok önemli. Bize tanıya da zaten çok yardımcı oluyor.
Evet, şimdi sizler polikliniğe başvurduktan sonra, gerekli öyküyü dinledikten sonra, hastayla ilgili öyküyü dinledikten sonra sadece ve sadece bunu öyküyle tanıyı koymanız söz konusu değil herhalde.
Tabii ki
bazıları olabilir.
Hı hı.
Koyabilirsiniz. Ama sadece işte ben öyküyü dinledim, bundan sonrasında bu tamamıyla gerilim tipi baş ağrısıdır veya tansiyondan, hipertansiyondan kaynaklı bir baş ağrısıdır veya işte auralı migrendir veya migrendir diyebilmeniz için elle tutulur bazı teşhisle ilgili donelerde kullanıyorsunuz. Bunlardan en önemlisi nedir? Hangilerinde neler kullanıyorsunuz? Migrende kullandığınız teşhisle, işte hipertansiyonda kullandığınız veya gerilim tipinde kullandığınız teşhis metotları aynı mıdır? Bunları nasıl tasnif edersiniz?
Tabii tanı koymak için hastadan ayrıntılı öykü alıyoruz. Fizik muayenesini, nörolojik muayenesini yaptıktan sonra dediğim gibi daha önceki bu sekonder nedenleri dışlamak gerekiyor.
Hı hı.
Sekonder nedenleri dışladıktan sonra işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Bu sekonder nedenleri dışlamak adına basit kan tahlillerinden önemli, ciddi, özellikli olan MR'lara kadar geniş bir yelpaze söz konusu. Biz hastalarımıza ilk başvurularında basit bir tam kan sayımı, karaciğer böbrek fonksiyonlarını gösteren biyokimyasal testler, bazı enfeksiyonlar bahsetmiştim, bunlar neden olabilir, enfeksiyon parametrelerine bakabiliyoruz, ultrason, tomografi, yeri geldiğinde MR'ın girdiği görüntüleme teknikleri. Bizim nörolojik için belki önemli olabilecek bir şey LP, lomber ponksiyon dediğimiz belden sıvı alma işlemi var. Tabii ki halk dilinde belden sıvı alma deyince biraz ürkütücü olabiliyor.
Hı hı.
Ama yeri geldiğinde gerçekten yapılması gereken bir tetkik hale gelebiliyor. Bunu daha çok nörolojinin bazı hastalıklarında mutlak yapmak gerekebiliyor.
MS hastalığı için falan geçerli yoksa başka şeyler için de alınabiliyor mu?
Tabii ki MS bunlardan biri. Bazı sistemik enfeksiyonlar kaynaklanabiliyor. Bazı BOS dediğimiz beyin omurilik sıvısı.
Evet.
Halihazırda beynimizde olan bir sıvı söz konusu. Bunun fazlalığı ya da azlığı da bir baş ağrısı sebebi olabilir. Bu nedenle bu tetkik LP yaparak bunu tanıda bize yardımcı oluyor.
Ya, o en son nokta herhalde. Yani hani
tabii biraz invaziv bir işlem olduğu için hasta
yani ameliyathane ortamında yapılacak bir işlem herhalde.
Steril ortamda evet. Dediğim gibi her hastada bu gerekmiyor. Şimdiden evet. Korkutmayayım. Ama geri geldiğinde hakikaten bu sıralamanın son basamağını oluşturuyor.
Ama iyi bir teşhis tabii, yöntemidir tabii. Tahmin edersem yani.
Diğer hastalıklardan kan alınması gibi nörolojinin, bu da bir kan alınma, nörolojinin kanı gibi diyebiliriz.
Şimdi MR görüntülemede bahsettiniz. Yani MR görüntülemede de bu çok önemli ki MR görüntülemede daha çok kitlesel durumlardan mı yoksa bir migren atağını veya bir migrenin de teşhisi söz konusu mudur MR'da?
Bu sekonder dediğim hadise nedenlerden nörolojik olarak hastayı dinlediğimizde bir beyin tümörüdür, bir epilepsidir. Bunun nedenini aramak için ayrıntılı olarak gösterebilen MR tetkikine bazen başvurabiliyoruz. Yine bazı durumlarda kabaca hastanın muayenesi yapıldı, dinlenildi, migren düşünüyoruz. Fakat bazı atipik özellikler olabiliyor. Evet. Migrende de beklemediğimiz bazı durumlar olabiliyor. Bunun altında ne yatıyor? Bunu netleştirmek adına bazen yine MR'a başvurabiliyoruz.
Evet. Yani migrenin teşhisini, hani daha çok migren teşhisinde MR görüntülemenin önemi nedir, ne kadardır yani, diye düşündüm. O soru nasıl olur ki? Demek ki MR'da bunda çok önemli. Sadece kitlesel bir durumun olması söz konusu değil. Ama işte migrende de buna bakabiliriz ki migrende asıl olan, aslında migren çok geniş bir konu, onlardan evet. Bahsedeceğiz ama migrende asıl olan vasküler yapı, yani damarsal yapının genişlemesi midir yani?
Şimdi migrenin patofizyolojisi dediğimiz durum hala günümüzde net değil. Birçok teori var. Vazodilatasyon teorisi olabilir, nörovasküler aktivite olabilir, daha bu süreç sayısı artırılabilir. Örneğin dediğiniz gibi vazodilatasyon teorisi diye bir durum var. Bu damarsal yapıların genişlemesiyle alakalı bir durum olabiliyor. Zaten bu baş ağrısı dediğimiz durumda şu. Biz baş ağrısı olarak tarifliyoruz ama bazı hastalarımız da diyor beynim ağrıyor diyor mesela.
Evet.
Burada ağrıyan yapı aslında beyin değil. Beyin etrafında damarlar vardır, hı-hı, beyin zarları vardır, hı-hı, sinirler vardır. Bunlar ağrıya duyarlı yapılar. Yani o damarın gerilmesi, kasılması, sinirlerin gerilmesi, o zarların enflamasyonu gibi durumlar ağrıya neden olan durumlardır.
Evet, bu da çok önemli. Yani biz hani başım ağrıyor, başımın içi ağrıyor, beynim ağrıyor dediğimiz zaman da beynimizin kendisinde bir şey söz konusu değil. Etrafındaki zarlarda evet, ve damarsal ve sinir yapıda söz konusu
evet,
bunlar.
Evet.
Evet, bunlar aslında çok önemli meseleler, önemli konular. Bunları bilmemiz de bizim için iyi. Çünkü baktığınız zaman başımın içinde çok büyük şeyler hissedebiliyorum diyen hastalarınız mutlaka oluyordur.
Tabii ki.
Şimdi ben bu kadar baş ağrısıyla ilgili konuşuyorum ama yaşadığım şeylerden dolayı bu kadar rahat. Benim de başıma geldiği için özellikle migren ağrısı bu kadar rahat hissettiğim için de, ama migren ağrısı gerçekten çekilmez bir ağrı durumuna da gelebiliyor.
Maalesef.
Şimdi zaten bunların tedavisiyle ilgili de konuşacağız. Yardımcı yöntemlerle ilgili de konuşacağız. İsterseniz kısa bir ara verelim. Güzel bir parça dinleyelim. Ardından tekrar baş ağrısı ile ilgili migrenle devam edelim. Şöyle migrenin aslında siz auralı ve normalinden, hı-hı, yani normal migrenden bahsettiniz. Yine ondan başlayalım.
Olur.
Daha iyi olur. Migren ağrısı çeken hastalarımızda medikal tedavi uygulamadan önce yapılması gereken şeyler var mıdır? Yani hemen ilaca başvurmak mı gerekir, yoksa öncesinde yapacağımız şeylerle de baş ağrımızı hafifletebilir miyiz efendim? Nöroloji uzmanı Volkan Yılmaz Beyefendi ile söyleşimiz devam ediyor. Ayrılmayın. Bu soruların cevaplarını kısa bir parça arasından sonra cevaplayacak Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri, bizlerden ayrılmayın. Bu parçayı da Kızılcahamam Devlet Hastanesi çalışanlarına armağan edelim. Hep birlikte dinleyelim efendim.
Her şey nasıl yolunda, farkına varmışsındır. Sonunda acıyı yendi kalbim, içinde aşk yok, gözümde yaş yok. Hem özlüyorum hem sitemin, hep sana, hep sana.
Evet değerli dinleyenler, konuğumuzla ve konumuza devam ediyoruz. Biraz önce de parçadan önce bahsettiğim üzere migrene, biraz migrenin üzerinde durmak istiyorum. Esasında çünkü dediğim gibi insanların çok başına gelen çektikleri, ama migrenin bir tarifini yaptığınız zaman, ağrı tarifi diyelim daha doğrusu biz ona hocam, nasıl bir ağrı oluyor migrende? Bundan başlayalım. Ondan sonra tedavisine ve tedavi, medikal tedaviden önce hastalarınızın yapması gereken şeyler var mı? Yani ilaca başvurmadan önce yapması gereken şeyler var mı? Bundan biraz bahseder misiniz bize?
Şimdi migren, daha önce de bahsettiğim gibi, genetik bir duyarlılık olacak hastamızda. Ve bu duyarlılığı aktive eden içsel ve dışsal bir tetikleyici sonrası kendine has bir karakterleri olan bir semptomlar topluluğudur. Zaten hastalarımız bunu poliklinik şartlarında geldiğinde dile getiriyorlar. Belirli kendilerine has bir özellikleri var. Ne oluyor hastada? Genelde tek taraflı. Bu tek taraflı derken her zaman sağ anlamında gelmeyecek ya da her zaman sol anlamında. Dönüşümlü bir baş ağrısı olabiliyor. Hı-hı. Bazen sağ, bazen sol. Bu önemli. Çünkü her zaman tek taraflı ise, mesela her zaman sol tarafı ağrıyorsa, aslında bu biraz altında başka bir şey olabilir. Bunu ayrıntılı bir görüntüleme gerekebilir mesela böyle bir migren ağrısında. Zonklayıcı, yani içeriden, asılırım yine onların tabirlerinden kullanacağım. İçeriden sanki bir damar atması gibi, bir nabız atıyor gibi zonklama olarak tarifliyorlar. Ve bu migren ağrısı genelde orta ve şiddetli bir baş ağrısı. Yani hafifçe geçirilebilecek bir baş ağrısı değil. Bu bulantı çoğu zaman eşlik ediyor. Bazen kusma olabiliyor. Ve bazen bazı tetikleyici faktörler olabiliyor. Ses, parlak ses, parlak ışık, yüksek ses, çikolata yemesi, bazı gıdalar, alkol, uykusuzluk, stres, bunlar yine migreni tetikleyebilen faktörler. Bir de daha önce de bahsettiğimiz gibi bazı hastalarımız migrenin ağrısını önceden hissedebiliyorlar. Prodromal belirtiler diye bir durum söz konusu. Bu ağrıdan saatler, hatta günler öncesinde hastalarımızda bazı semptomlar oluşuyor. Nedir bunlar? Bir konsantrasyon güçlüğü, bir uyku hali, bir içe çekilme gibi negatif semptomlar diyebileceğimiz, bazen de aşırı yeme isteği, bazen hiperaktivite, anormal iyilik hali gibi bir durumlar söz konusu olabiliyor. Migrende sadece bir tek migren çeşidi yok tabii ki. Migreni kendi içerisinde sınıflandırabiliyoruz. En başta auralı ya da aurasız migren diye ayırabiliyoruz. Çoğunda aura eşlik etmiyor. Yaklaşık %20 oranında bir auranın eşlik ettiği durum söz konusu. Daha önce dediğim gibi bunlar geçici nörolojik bozukluklar. Yine ağrıyla beraber başlayabilir ya da ağrıdan birkaç dakika önce başlayabilir. Genelde bu bazen hastalarımız bu aurulardan çok korkabiliyorlar. En az 5 dakika sürmesini biz bekliyoruz. Ve bir saati uzayabiliyor bu süreç. Hatta bazı hastalarımızda 3 saate kadar uzayabiliyor. Sonunda tamamıyla hiçbir kusur bırakmadan geçiyor. Bu çok önemli.
Ya bundan çok telaş etmemeleri lazım. Eğer migreni varsa bir hastanın, değil mi?
Evet.
Yani bir aura söz konusu olursa, hani auradan kasıtta görmeyle ilgili problem mi oluyor hocam? Başka şeylerde söz konusu mu? Mesela zikzak, işte, evet, parlamalar gözde, işte bazı lekeler olması veya görmede problem olması, bu tarz, veya görmenin tamamıyla kaybolduğu bir migren ağrısı olabiliyor mu, aurası, ve böyle bir şey söz konusu olabiliyor mu?
Hasta ilk defa bu aura yaşıyorsa tabii ki o an bir tedirgin edici bir durum oluşuyor. Ama auralı migreni olan bir hasta zaten bu aurayla baş ağrısının başlayacağını biliyor. Onlar bir müddet sonra artık bu durumu kabulleniyorlar. Bu aurada görsel olabilir. Dediğimiz gibi parlak ışık şeklinde, zigzag şeklinde çizgiler, görme alanı defekti, yani dünyanın bir kısmını görüp bir kısmını görmeme gibi, dengesizlik, konuşma bozukluğu, bir migren tipi var, familial hemiplejik migren diye. Bu en fazla genetik yönden kanıtlanmış migren türü. Bunda kol ve bacakta uyuşukluktan tamamen kuvvetsizliğe kadar, yani bir kısmi bir felç durumu dahi olabilecek bir durum söz konusu olabiliyor. Evet. Tabii ki bu durum çok nadir bir durum ama belirtmek gerekir.
Görmeyle ilgili bahsettiğiniz, yani bu bir yarım bir görme söz konusu mu, yoksa hani belki ilk yaşandığı zaman hastamız bunu tam görmeme gibi bir şey algılayabilir, hani böyle bir şey oldu gibi söyleyebilir. Yani mesela geçici körlük yaşanabiliyor mu? Mesela böyle bir durum söz konusu mu?
Her türlü şeyi bekleyebiliriz. Fakat migrende bu tam körlük dediğimiz tam bir görme alanı defekti genelde olmaz.
Anladım.
O zaman başka sıkıntılar, bu sekonder nedenler olabilir. Migrende böyle dünyamızı coğrafik olarak görme alanımızı düşünürsek, sağ üst köşesinde mesela bir yanık izi gibi. Anladım. Etrafında zigzag çizgilerin olduğu, parlak ışıkların olduğu şeklinde bir görme alanı defekti oluyor.
Peki ilk yaşayan, yani bu ağrıyı ilk yaşayan bir insanın nihayetinde bir hekime başvurması söz konusu, ama artık bunun teşhisi konulmuş ve biliyor, yani hastamız artık bir migren hastası olduğunu biliyor. Medikal tedaviden önce, ki ilaç tedavisinden önce diyelim, ilaç tedavisinden önce migren ağrısı, migren hastalığı olan hastalarımızın ne yapması gerekir, nelere dikkat etmesi gerekir? Veya hocam daha da genişletelim isterseniz. Hı-hı. Migren hastaları hayatlarını nasıl idame ettirmeleri gerekir ki bunu şöyle, hani bunu bir toplayalım istedim. Biraz önce bahsettiğiniz yeme içme dahil bunun içerisinde, yaşam tarzı, yaşam kalitesi dahil bunun içerisinde. Bunları genel manada topladığınız zaman ne yapması lazım? İşte bu uykudan tutun, işte kaliteli bir uykudan tutun, gün içerisinde yemesine kadar ve diyelim ki artık ağrının başlayacağını hissettiği zaman hastamız ne yapması gerekir? İlaçtan önce hocam, buyurun.
Biz polikliniğe başvurudan sonra medikal tedaviye de başlamadan önce zaten hastalarımızdan şunu istiyoruz. Nasıl öyküde bize yardımcı olmalarını istediğimiz gibi biz takiplerimizde hastalarımıza baş ağrısı günlüğü veriyoruz. Tıpkı bu tansiyon takibi yapan hastalar gibi. Bu baş ağrısı günlüğüyle hasta hangi tarihte başının ağrıdığı, ne kadar sürdüğü, yanında bulantısının olduğu ya da kusmasının olduğu, ağrı kesici aldı mı, almadı mı, bu gibi bir baş ağrısı günlüğü talep ediyoruz. Buna göre medikal tedaviye gerek var mı, gerek yok mu, onu kararını veriyoruz. Dediğimiz gibi migreni, yani bu genetik yatkınlığı olduktan sonra sayısını burada bitiremeyeceğimiz bir tetikleyici faktörler söz konusu.
Evet.
Özellikle bu vardiyalı çalışan hastalarda, gece çalışan hastalarımızda uykusuzluk çok büyük tetikleyici faktör. Tabii ki mesleği gereği işini bırakmasını söyleyemeyeceğiz yani. Mümkün olduğu müddetçe vardiyasını ona göre şekillendirmesi belki bir ihtimal yapılabilir. Bazı yiyecekler, mayalı yiyecekler, alkol çok önemli. Alkol migren tetikleyici faktörlerden en önemlilerinden birisi. Stres, yüksek rakım. Yani yüksek rakımda yaşamak da bir migrenin tetikleyici faktördür. Dediğim gibi bu baş ağrısı günlüğüyle takip edip tetikleyici faktörlerden hastalarımız zaten kendileri de biliyor. Çikolata yiyince migreni tutuyor diyor. Mümkün olduğunca onlardan uzaklaşarak baş ağrısı günlüğünü tutarak biz hastamızda artık bazı şeylerden sonra tedaviye geçmek zorunda kalıyoruz. Medikal tedaviye. Burada da medikal tedavimiz şu şekilde. Migrenin tedavisi temelde ikiye ayırıyoruz. Bir, atak tedavisi. Yani ağrı olacağı zaman alması gereken ilaçlar ya da yapılacak işlemler. Hı hı. Bir de profilaksi, yani koruyucu tedavisi dediğimiz durum. Atak tedavisi adı üstünde. Atak geldiği zaman, ki bu atakta bu aura ya da işte prodromal belirtiler dediğimiz zaman, ağrıyı hissettiği zaman alması gereken ilaçlı tedaviler olabiliyor. Ağrı başladıktan sonra migrenin bir patogenezi gereği bir süreç geçiyor. Yani ağrı hissettiği an o ilacı alması daha önemli. Ağrı başladıktan sonra alınan ilacın biraz etkinliği daha düşük olabiliyor. Hı hı. Bir de profilaksi, koruyucu tedavisi dediğimiz durum ise şöyle. Burada hastayla beraber karar veriyoruz. Ne zaman koruyucu tedavi veriyoruz? Çünkü koruyucu tedavisi neredeyse her gün alması gereken bir ilaç söz konusu. Buradaki amacımız da şöyle. Migrenin atak sıklığını azaltmak, olduğu zaman süresinin ve şiddetini azaltmak için. Bunu da ne zaman veriyoruz? Hastaya soruyoruz. Ayda 4-5 kezden fazla migren atağı geliyor mu? Bu ağrılar dayanılmaz şekilde bir ızdıraba dönüşüyor mu? Korkutucu, ürkütücü auraları oluyor mu? Atak gelecek şeklinde yoğun bir stres yaşıyorsa o zaman profilaksi dediğimiz koruyucu ilaç tedavisine geçebiliyoruz.
Evet, yani migreni kısaca en güzel şekilde böyle anlatırdık. Dedim bir de gerilim tipi baş ağrılarından bahsedeceğiz ama migreni şöyle bir toparlayalım. Öncelikle yaşam kalitesi çok önemli olduğunu söylediniz. Özellikle vardiyalı çalışan vatandaşlarımız buna dikkat edecek. Uyku düzeni çok önemli bildiğim kadarıyla ve ağrının tarifini yapabilecekler ki ilk başta söylediğiniz üzere sanki başında bir nabız atması gibi bir şey evet. söz konusu ve bu uzun sürebiliyor. Yiyecek ve içeceklerine mutlaka ve mutlaka dikkat edecekler. Ve her zaman söylüyoruz, insan en iyi hekim, en iyi doktoru kendisidir. Kendisine evet. neler dokunduğunu, nelerden etkilendiğini, neden daha çok işte migren atağını tetikleyen durumu olduğunu insanlar tespit edebilir ki mayalı gıdalar bunların en başta geldiğini söylediniz değil mi? Asitli gıdalar hakeza yine bunlara dikkat etmek lazım. Gıdamıza ve beslenmemize de dikkat edeceğiz migren için. Bir de işte medikal tedaviyi de şöyle dedik. Öncelikle hasta ağrının geleceği zaman vereceğimiz medikal tedavi var. Vereceğiniz medikal tedavi ve ağrıdan başladıktan sonra yapılacak bir tedavi söz konusu. Bir de mümkün mertebe ışıktan dediğiniz üzere yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, tetikleyici faktör içerisinde.
Gürültüden dediniz değil mi?
Evet, gürültüden. Bazen kokudan. Kokudan dahi migren atağı geçiren hastalarımız oluyor.
Hastalarımız var. Bunlara mutlaka mutlaka dikkat edecekler ki bir baş ağrısı çeşidi de gerilim tipi baş ağrı çeşitleri ki eğer ki büyük şehirde yaşıyorsak şöyle çok yoğun bir hareketli hayatımız varsa bu baş ağrılarını herhalde çok yaşarız. Bu tür baş ağrılarını şöyle bir kısaca hemen tanımını da yapalım. Vaktimiz gitgide az oluyor. Onu da değerli dinleyenlerimizi bu konuda bilgilendirelim isterseniz.
Şöyle ki aslında toplumda gerilim tipi baş ağrısı daha sık görünüyor. Fakat doktora geliş aşamasında migren birinci başvuru nedeni. Gerilim tipi baş ağrısı yine migren kadar özürleyici, kısıtlayıcı bir baş ağrısı değil. Bazı karşılaştırmalı gidersek migren daha şiddetli bir baş ağrısı formunda. Gerilim tipi baş ağrısı ise daha hafif, orta şiddetli bir baş ağrısı. İlaç almadan da kendilerinin geçtiği bir baş ağrısı. Bulantı bir migren kadar eşlik etmeyebiliyor. Kusma neredeyse hiç görünmüyor. Hı hı. Daha çok öğleden sonra akşamüstü gelişebilen bir baş ağrısı. Migren gibi tek taraflı da olabilir ama daha çok iki taraflı, şakaklarda, ensede, alında hissedilebilen bir baş ağrısı. Hı hı. Daha çok sıkıştırıcı tarzda bir baş ağrısı bu. Toplumda da görürüz, dizilerde, filmlerde de görürüz. Türk kadının başında böyle bir yazması sıkıştırılmıştır. Evet. O işte daha çok gerilim tipi baş ağrısına hakikaten de hastalarımın da fayda gördüğü bir durum. Yani başına iyi geliyorsa tülbentini sıkıştırmasında hiçbir sakınca yok.
Yani onu o basınçla sıkması, o damarsal, yani damarlara mı daha çok şey yapıyor, niye kesiyor acaba?
Farklı bir şey var. Dokunmakla hassasiyet, bu hakikaten orası çok karışık. O dokunma, sıkma bir basınç etkisi oluşturuyor.
Evet.
O vücut beyine farklı yollardan o sinir sistemi o basınç duygusunu algılarken ağrı kısmını unutuyor gibi. Onu baskılıyor.
Evet. Peki hocam benim şahsi bir sorum ki hı-hı. çok kullanılıyor son zamanlarda. İşte dışarıda aktarlarda alınan veyahut da işte krem tarzı, jel tarzı şeylerle evet. başa sürülerek orada onun baş ağrısının giderildiği söyleniyor ki bunların geçerliliği nedir? Gerçekten baş ağrılarını geçiriyor mu bunlar?
Şimdi biz biraz önce ilaç tedavisinden bahsettik. Bir de ilaç dışı tedavi dediğimiz durum var. Bu dediğiniz gibi bitkisel ilaçlardan fizik tedaviye, akupunktura kadar geniş bir yelpaze. Bunların için bir şey demek gerçekten kesin bir şey demek zor. Çünkü bunlar üzerinde bilimsel veri az. Hakikaten bu dediğimiz bitkisel bir ilaç, bir çay, bitkisel çaylar bile migrene vesaire iyi gelebilir. Fakat bunların bilimsel verisi az. Yararı oldu, hasta yararını görüyor, gayet güzel. Fakat bu aldığı çayın, içtiği ilacın ya da sürdüğü şeyin bir zararı var mı? Bunu netleştirmek lazım. Eğer bir zararı olduğunu bilmiyorsak, zarar açısından temkinli olmak lazım. Bunu abartılı bir şekilde yapmamak lazım.
Evet, o zaman onları da dikkat etmemiz gereken şeylerden, mümkün mertebe bilimsel çalışmaları yapılmış ve sonrasında evet. kanıtlanmış şeylerden kullanmak genel manada her hastalık için daha önemli. Çünkü kullanılan şeylerin vücutta meydana getirdiği rahatsızlıkları veya tetiklediği bazı şeyleri bilmemiz mümkün değil. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Aslında çok can alıcı bir soruyla da programımızı bitirmeyi düşünüyorum. Ne tür baş ağrılarında doktora gecikmeden başvuru yapmamız gerekir hocam?
Bir şey söylemekten sonra bu soruya gelmek istiyorum. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Bir migren kadar bir gerinti baş ağrısı ya da bir sekonder neden kadar önemli bir baş ağrısı türü daha var aslında.
Evet.
İlaç aşırı kullanım baş ağrısı.
Oo, çok önemli. Evet.
İlacı kötüye kullanım baş ağrısı. Bu bizim toplumumuzda da sıkça görülen bir şey. Bunu da şöyle tarif edelim. En az 3 ay geçecek bir süre olacak ve ayda 10'dan fazla 10 adet yani ilaç adedi olarak söylüyorum. İlaç kullanıyorsa ağrı kesici ilaç olarak bu artık bir ilacı kötüye kullanım baş ağrısı olmuştur. Yani burada bir kısır bir döngü söz konusu. Bu ağrı kesicileri sürekli almak bir çözüm değil. Aksine bir kısır döngü şeklinde bir bağımlılık demeyelim de farklı bir patofizyolojiyle olan ağrıyı keseceğini ağrıyı arttırıyor.
Çok önemli. Çok önemli, evet. Bence bu en önemli şeylerden birisi ki bizler alışkın olduğumuz evet. için en ufak şeyde hemen bir ilaçla bunu geçirebileceğimizi düşündüğümüz için bir ilaç alıyoruz. Bunu yapmamamız gerekir. Aynen. Eğer çok sık ondan fazla dediğiniz herhalde ondan evet. fazla kullanırsa.
Ayda 10 adetten fazla tabiri budur. Tabii ki bizim hastalarımız günde birkaç tane içtiği dahi olabiliyor.
Olabiliyor.
Günde 3-4 tane ilaç içen hastalar oluyor. İşte bu artık kısır bir döngüye giriyor. O zaman bir nöroloji hekimine başvurmakta fayda var.
Peki hocam bu hemen şunu da geçmeyelim bence. Bu da çok önemli. Hani buna döndünüz. Son biliyorsunuz malumunuz mevsimlerden dolayı havalar çok sıcak.
Evet.
Sıcaktan dolayı baş ağrısı söz konusu olur mu?
Tabii ki. Nörolojik kısmını ilgilendiren kısım olarak sıcak çarpması dediğimiz durum. Günümüzde 41-42 dereceyi bulan bir sıcaklık evet. söz konusu.
Ki doğu illerinde daha fazla
evet. bu. Evet. Bu sıcakla yarım saatten fazla direkt maruziyet sonrası vücut sıcaklığımız artıyor. Bu tabii ki merkezi sinir sistemimizde de artıyor.
Hı hı.
Bunun sebebi sonucu bizim bir kan beyin bariyeri dediğimiz bir organ, bir yapı var. Bunun bozulması ve beyinde ödeme kadar ciddi bir sıkıntı oluşturabiliyor. Basit bir baş ağrısından bulantı kusmanın eşlik edip uyku hali bilinç bulantısına kadar geniş bir yelpazede hastayı komaya sokacak kadar ciddi bir boyuta varabiliyor.
Aman Allah'ım çok önemli o zaman. Evet. Sıcaklarda neye dikkat edeceğiz? Mümkün mertebe sıcaklarda dolaşmamaya dikkat edeceğiz. Şapka kullanabilirsek o mutlaka hı hı. kullanılması lazım. Şemsiye eğer mümkünse şemsiyeyle herhalde başımızı yani sıcak çarpmasından koruyabiliriz ki bunda eğer bahsettiğiniz gibi ise bu migrenden ve diğer baş ağrısından çok daha tehlikeli.
Çok ciddi bir durum söz konusu olabiliyor.
Evet aslında programımızın sonuna da geldik ama şu soruyu da hemen kısaca cevaplarsanız hı hı. ben mutlu olurum. Ne tür baş ağrılarında doktora gecikmeden başvuru yapmamız gerekir?
Şöyle ki eğer hastamızda ilk defa ani akut şiddetli bir şekilde baş ağrısı çıkıyor ve daha önce yaşamadığı tarzda bir baş ağrısı ve hayatının belki de yaşadığı daha önce yaşamadığı en kötü baş ağrısı o zaman bir doktora başvurmalı. Daha önceki baş ağrıları formundan yeni gelişen farklı bir baş ağrısı varsa, eğer halihazırda bir kanseri olabilir ya da daha önce kanseri vardı, tedavi edildi, remisyon sağlandı. Fakat bu tür baş ağrılarında dikkatli olmak gerekiyor. Halihazırda kanseri varsa bir doktora gitmesi gerekiyor. Bazı bağışıklık yetmezliği olan hastalarda, 50 yaşın üstünde ya da 10 yaş altında çocukları da kapsar bir şekilde ilk defa yani yeni gelişimli bir baş ağrı türü oluşuyorsa o zaman vakit geçirmeden bir nöroloji uzmanına görmeli ziyaretlerinde fayda var.
Peki. Teşekkürler. Ben son sözü her zaman olduğu gibi konuklarımıza bırakıyorum. Yine Volkan hocama bırakacağım. Son söylemek istediğiniz dinleyicilerimize bir şeyiniz varsa, söyleyeceğiniz tavsiyeniz varsa buyurun onu yapalım. Ardından programımızı sonlandıracağız.
Dediğim gibi baş ağrısı toplumumuzun en sık görülen, hastalarımız en sık görülen belirtilerinden. Bazen kendi çabalarımızla belki tedavi edebiliyoruz ama yeri geldiğinde hakikaten bir nöroloji uzman doktorlarına başvurmalarında fayda vardır.
Peki. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık diyorum. Ben ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Şeref verdiniz. Değerli dinleyenler, Sağlıcakla programında Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Volkan Yılmaz beyefendiyi konuk ettik. Bize çok güzel, çok faydalı bilgiler verdi. Ben sizin adınıza da kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkür. Haftaya aynı saatte, aynı mekanda, aynı yerde sizlerle görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.